Ayrım 23, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 287. Eymür'ün Oyunları. Yine nereden nereye geldik? Haydi biz yine dönelim MİT Kuryesi Hakkı Yaman Namlı'ya ve bankasına. Hakkı Yaman Namlı 16 Aralık 1977 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'a ifade veriyor. İfadesinin ardından gazetecilere şu açıklamalarda bulunuyordu. Nesim Malki ismi üzerinde çok durdu. Tarık'tan, yani Tarık Ümit'ten dolayı tabii. Tarık Malki ile görüşüyordu. Bir takım paralar almışlar. Tarık ve ekibi, Korkut ve ekibi, Ağar ve ekibi. Bunlar sizle bağlantılı mı? Sence bu paralar nerede? Kıbrıs'ta mı? Hesapları var mı diye sordu. Kıbrıs'taki First Merchant Bank'ın sahibi Hakkı Yaman Namlı Arap aleminden Rusya'ya, Rusya'dan Vatikan'a, Vatikan'dan Türkiye'ye kadar uluslararası ölçekte ticari ilişkileri olan bir isimdi. Mehmet Eymür 2000 yılının Ağustos ayında NTV Mag dergisine şunları söylüyordu. O banka bir nevi kara para işi için kullanıldı. Bildiğim kadarıyla özellikle Sovyetlerin çöküşünden sonra Rusya'dan gelmesi beklenen para için kuruldu. Dikkat ederseniz ortakları arasında Ruslar da var. Benim bildiğime göre o tarihte Rus TASS ajansının başında bulunan kişi de bankaya ortak. Kendi ismi gözükmesin diye bir akrabasını sokmuş. Tarık o vakit bana anlatmıştı. İşte Rusya'dan gelecek paralar için bankanın kullanılacağını filan. Hatta o bankanın kurucuları arasında Engin Civan'la Rüştü Saracoğlu'nun olduğu da söylenildi. Tarık'ın bir akrabası söyledi. Eymür yine yanıltma, saptırma ve yönlendirme yöntemine başvuruyordu. 60 bin hisselik bankanın sadece bir hissesi Rus Valeri Kubarev'e aitti. O kadar, sadece o kadar. Eymür bu durumu bildiği halde kasıtlı olarak bankaya Rusların ortak olduğunu, zira Rusya'dan gelecek olan paralar için bankanın kurulduğunu söylüyordu. Bu söylemini de ölmüş birine dayandırıyordu ki tekzibe uğramasın. Eymür NTV'ye banka ile bilgileri Tarık Ümit'in kendisine anlattığını söylüyordu. Üstelik Eymür banka ile ilgili bazı bilgilere 2006'da yayınlanan Sentez adlı kitabında yer veriyordu. Ancak Eymür Tarık Ümit'ten de bahsettiği kitabında Tarık Ümit'in Panama'da bulunan Norbank adlı bankasına yer vermiyordu. Bu bankadan haberi yokmuş gibi davranan Eymür yine Tarık'ın Chemotrain adlı nakliye şirketinden de hiç söz açmıyordu. Aynı zamanda bir lakabı da gözlük olan Eymür, Çatlı'nın CIA ile ilişkili olduğu şeklindeki görüşlerini yaymak istiyordu. Sentez adlı kitabında da bazı isimleri referans göstererek bu iddiasına kendince dayanak yapıyordu. Kitabının 43. sayfasında, Çatlı'nın İsviçre'deki cezaevinden CIA tarafından çıkarıldığına yönelik bir iddiada 1984 yılında istihbarattan sorumlu devlet bakanlığını yürüttüğü belirtilen İsmail Özdağlar'dan geliyordu. Özdağlar görevinden ayrıldıktan sonra 1985'te Ankara'da görevli CIA yetkililerinin İsviçre'ye giderek uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu durumdaki Çatlı ve Çeli'ye yardım ettiğini öğrendim. Ancak bu informal bir bilgidir demiştir. Bakanın bu informal bir bilgi demesine rağmen Eymür, Özdağlar bağlantıyı doğruluyor diyordu. Ancak Özdağlar'a bu bilgiyi kendisinin verdiğini gizliyordu. Eymür, Ali Bulaç ile Taha Kıvanç ya da namı diğer Fehmi Koru'ya da Çatlı hakkında bilgiler yolluyor, onların bunları yazmasından seneler sonra yine onları referans göstererek kendi uydurduğu bilgileri kitabına alıyordu. Çatlı'nın İtalyan faşist hareketinin en ünlü ismi birçok eyleminin planlayıcısı Stefano Della Chiaia tarafından 1982 yılında kontra eğitim merkezi olarak bilinen Miami'ye götürüldüğü iddia edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında CIA ve diğer Amerikan gizli servislerinin tüm NATO üyeleri ülkelerde örgütlenmesi ve finanse etmesiyle oluşturulan İtalya'da Licio Gelli başkanlığındaki P2 Mason Lojası dahilinde kurulan Gladio tarzı anti-komünist paramiliter örgütlerinin amacının CIA güdümünde gerilla faaliyetleri yürüterek mevcut hükümeti ABD çıkarları dahilinde yönlendirmek olduğunun belirtildiği haberde ülkücülerin de özel harp dairesi vasıtasıyla bu örgütlenmenin Türkiye kolunu oluşturdu. Çatlı'nın da bu tip faaliyetlerde kullanılmış olabileceği, hatta Gladio'nun merkez kadrosu olduğu iddia edilmekte, özellikle İsviçre-İtalya arasındaki eroin ticaretine bağlı olarak gerçekleştirdiği ileri sürülen Papa suikastinde uluslararası boyutta bir sıfatlı ve uyuşturucu kaçakçısı olduğu da öne sürülen Çatlı kilit isim olarak nitelendirilmektedir. Ne acı değil mi? Çatlı Eymür'e güvenmiş, MIT adına çalışan Nevzat Bilece'nin tertibiyle uyuşturucu kaçakçılığı ile itham edilmiş, sahte pasaport almak için gönderildiği zencinin evinde bir başka tezgahla uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanmasına maruz kalmıştı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın raporunda Çatlı hakkındaki uyuşturucu olayı kuşku ile karşılanıyordu. Asala eylemleri MIT'e devrolduktan sonra Çatlı 1984 Ekim'inde ziyarete gönderildiği bir adresteki 250 gramlık eroin poşetiyle ve garip bir şekilde yakalanıp 1984-1990 arasında Fransa-İsviçre hapishanelerinde yatmıştır. Savaş raporunda bu hususlara da yer veriyordu. Hapishaneden nasıl kaçtığı veya kaçırıldığı aslında fazla önemli olmaktan çıkmaktadır. Hapishanelerde ölmemesi, direnmesi kanaatimce çok daha önemli bir husustur. Kaçtıktan sonra Avrupa'da kendisine yardım edecek pek çok kişi ve grup bulabilirdi ve bulmuştur da. Bizim üzerinde durduğumuz husus devletin sergilediği acımasız tablodur. Eğer Çatlı Sıkı Yönetim Mahkemelerinin ve Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın tanıdığı hüviyetiyle idamla yargılanacak bir katil idiyse niçin bu hizmete gönderilmiştir? Gönderildiği hizmet bir ülke sorunu ise niçin 3-4 seneye mahkum edilip cezasını çekip normal bir insan olarak hayata döndürülüp legalize edilmedi? Yurda döndükten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü niçin kendisini bu şekilde istihdam etti? Pasaport, silah vesaire niçin temin edildi? Bu suallerin basit bir cevabı vardır. Herkes Çatlı'yı el altında bulunduracak, gerektiğinde kullanacak bir silah olarak görmek arzusundaydı. Mehmet Eymür Tayyip Erdoğan ilişkisi. Ferit İlsever, Kontrgerilla 2 adlı kitabında Mehmet Eymür, Tayyip Erdoğan ilişkisi başlığı altında şunları anlatıyordu. MIT eski yöneticisi Mehmet Eymür'ün avukatı Bilgin Yazıcıoğlu, 18 Nisan'da Eymür'ün Türkiye'ye döneceğini açıkladı. 15 Nisan tarihli akşam gazetesi Eymür'ün dönüşüyle ilgili açıklamalarına yer verdi. Eymür, Türkiye'ye geliyorum ama kesin dönüş değil. Şu an sadece 2 ay kalmayı planlıyorum. Eymür hiçbir makamdan MIT müsteşarlığı veya benzeri bir görev teklifi almadığını da belirtti. Ancak bu yönde bir teklif gelirse hizmet ederiz demeyi de ihmal etmedi. Türkiye'ye sadece hukuki bazı dosyaların takibi nedeniyle geldiğini söyledi. Eymür'ün 19 Nisan 2003'te Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklama 20 Nisan tarihli Hürriyet gazetesinde yer aldı. Yapılacak işlerim var. Yasal olarak MIT'e dönme hakkım doğdu. Görev verilirse yaparım. Başbakan Tayyip Erdoğan'a yakın bir gazete yöneticisi Eymür'le Amerika'da görüşüyor. Sadece bu ekip değil, Amerika'da birkaç kez görüştüğü Fethullah Gülen çevresi de Eymür için devrede. Eymür'ün amacı MIT müsteşarlığı. Tayyip Erdoğan ekibiyle yaptığı pazarlık şimdilik ikinci adamlık için. Eymür'ün dönüşü MIT'te büyük rahatsızlık yaratıyordu. Eymür'ün dönmesiyle Ergenekon tertibinin düğmesine de basılıyordu. Necdet Pekmezci, Derin Abiler adlı kitabında Eymür'ün MIT müsteşarlığı hayalleri için şunları yazıyordu. MIT müsteşarı Şenkal Atasagun'un görev süresinin dolması için gün sayıyordu Eymür. Nihayet özlediği, beklediği ve MIT'teki zirve koltuğuna oturmasında önünde engel bulunmuyordu. İddialara göre üstelik bu konuda Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'ten açık teklif almıştı. Cemil Çiçek sadece MIT'e doğrudan müsteşar olmasının doğru olmayacağını söylüyor, kuruma uyum sağlaması için Şenkal Atasagun ile bir süre çalışmasını istiyordu. Eymür değil Atasagun ile çalışmak, onunla bir saniye bile aynı mekanda olamam diyordu. O sırada kurum içinde bir başka rakibi daha vardı Mehmet Eymür'ün. Teşkilatın tek kadın patronu olan MIT müsteşar yardımcısı olan Afet Güneş. Hani şu PKK'lılarla Oslo'da pazarlık yapan Afet Hanım. Eymür'ü hiçbir şey yıldıramıyor. Atasagun'un koltuğuna göz dikiyor. Bu uğurda önüne çıkacak her türlü engeli aşmaya kararlı görünüyordu. Sonunda müsteşarlık makamı ne Mehmet Eymür'e ne de Afet Güneş'e yar olmuyor. Şengal Atasok'un emekli olduktan sonra koltuğa Emre Taner oturuyordu. Böylece Eymür hayalini kurdu, MİT müsteşarlığına yine kavuşamıyordu. Sizin anlayacağınız vuslat mahşere kalmıştı. Ergenekon iddianamesinde tertipler. Ergenekon iftiranameleri sayfa 191'de, sayfa 2092 ve daha birçok yerde sözde Ergenekon silahlı suç terör örgütü üyelerinin veya tetikçi şahısların davranış kurallarını gösterir notlar başlığı altında yazılanlar da bir kitaptan alınmaydı. Önce iftiranamelerdeki o bölümü okuyalım. Gramer devrimi savcılık marifetidir. Kuvayi Milliye Derneği'ne yönelik ilk soruşturma şüpheli Murat Çağlar'ın 07.01.2007 tarihinde İstanbul Pendik ilçesinde bir araç içerisinde örgütsel dokümanlar ile yakalanmasıyla başlatılmıştır. Murat Çağlar'ın yönetimindeki araçtaki dokümanların bir kısmının silahlı suç, terör örgütü üyelerinin veya tetikçi şahısların davranış kurallarını gösterir notlar olduğu, bir kısmının ise değişik kişilerle ilgili istihbari bilgi notları olduğu anlaşılmıştır. Bir numarası verilen el yazısı not kağıdında istihbarat jargonu başlığının olduğu ve altında çiftçi eşit tetik çeken, kelle alan, çöpçü eşit silahşörlere lojistik destek sağlayan, tavşan eşit operasyondaki hedef, namazdan sonra eşit cuma öğleden sonra, alışveriş eşit operasyon, yemlemek eşit dolar vermek, kış uykusuna yatmak eşit emir gelinceye kadar hiçbir şey yapmamak, perdeleme eşit koruma altına alma, çizgi eşit ülke sınırı, şirket eşit SİHA merkezine denir, Türk istihbaratçılar da MİT'e şirket diyor şeklinde notların yazılmış olduğu görülmüştür. İki numarası verilen el yazısı not kağıdında pantolonun A kısmı derin ve bol olacak, ayakkabı kaymamalı, ses çıkarmamalı, koşmaya müsait olmalı, ceket kabalarından aşağıda uzun olur, dışarıya hafif bombe verilir, tabanca tamamen kaybolur. Takım elbiselerin astarları, düğmeleri kolay sökülmeyecek cinsten olmalı. Kavgada sökülenler ileride yakalandığında mahkemede delil olarak kullanılabilir. Büyük ve sağlam pamuk mendil çok önemlidir. Her işe yarar, yaranın üzerine bastırırsan kan kaybını önler. İç çamaşırı slip olmaz, boksör gibi şort olmalı ki aleti yani tabancayı rahat koyabilesin. Kilotunun lastikleri elinin kalınlığında olmalı ki alet düşmesin. Kemerler Amerika'dan özel gelir. Son delikten sonra kemer içinde bir boğayı rahatlıkla kesebileceğin çok keskin bıçak görevi yapan bir metal vardır. Bu kemerler çok pahalıdır. Piyasada satılmaz şeklinde notların yazılmış olduğu görülmüştür. 4 numarası verilen el yazısı not kağıdında kimlik gizli kalmalıdır. Anne baba kardeş senin kimliğini bilmemelidir. Kimlik taşınmaz, şirket telefonundan ulaşılır, numara gizlidir, yazı tipleri çok yönlüdür, sağ ve sol el kullanılmalıdır şeklinde notların yazılmış olduğu görülmüştür. Mehmet Eymür Sentez adlı kitabının 165 ve devamı sayfalarında bakın neler anlatıyor. Vessoner'in son eseri teşkilatın iki silahşörü ile yakın tarihimizin en gizli kalmış operasyonlarını anlatan kitap. Bakın tanınmış kalemler neler söylüyor kitap için. Eymür burada Soner'in kitabını öven yazarlara örnekler veriyor. Bunlardan biri de Avni Özgürel. Özgürel kitap için şunları yazmış. Sonradan kendisini kurşuna dizdiren Enver Paşa'nın sadık fedaisi Yakup Cemil'in hayatı, trajik yönlerinin yanı sıra yakın tarihimizdeki birçok kritik olayın kavranması bakımından da önemli. Bu övgülerin ardından Eymür kitap hakkındaki açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Evet, daha fazla uzatırsak ciddi olduğumuzu sanacaksınız. Tarihten alıntı gerçek Yakup Cemil'i konumuzun dışında tutarak işin aslına girelim. Türkiye tam bir gariplikler ülkesi. Bütün bu okuduğumuz metiye bir ruh hastasının hayalinde kurguladığı olaylara inanarak bunu kitap haline getiren ve böylece Türkiye'nin yakın tarihindeki gizli olayları aydınlattığını sanan ya saf ya art niyetli bir araştırmacı yazara yapılıyor. Yani Soner Yalçın'a. sayısız maddi hatalar, hiçbir kanıtı olmayan isnatlar ve hayal ürünü komplo teorileriyle dolu Bay Pipo'yu Türk istihbaratının alternatif tarihi olarak tescil ettirdikten sonra şimdi de bir ruh hastasının anlatımlarını yakın tarihimizin perde arkasında kalmış olayları diye Türkiye'nin tarihine mal edecek. Ve hatalar, yalanlar, hayali teoriler üstüne her gün bir yenisini kurarak. Acaba diyorum Aziz Nesin gibi hepimizi aptal mı sanıyorlar? Dönelim geriye. 3 Kasım 1999 tarihli Sabah gazetesine bakarsanız Soner Yalçın kitabındaki torun Yakup Cemil'le karşılaşırsınız. Eymür böyle diyor. O halde gelin şimdi bu yazıya bir bakalım. Çatlı değil, mit çökertti. Abdullah Çatlı ve arkadaşlarının Asalı'yı biz bitirdik diyerek kahramanlık taslamaları üzerine işin gerçek sahipleri 15 yıldır bir sır olarak saklanan bu gizli dosyanın kapağını açtılar. Acı bir tesadüf, Susurluk kazasının yıl dönümünde Türkiye Haluk Kırcı'ya affı tartışıyor. Avrupa devletleri kendi bünyelerinde Gladio'yu kontr gerillayı temizlediler. Türkiye ise bu eli kanlı çeteyi yargılayıp mahkum etmek bir yana kahramanlaştırma çabasında. Bu çabayı sürdürenlerin elindeki tek koz Abdullah Çatlı ve arkadaşlarının Asalı'yı çökerten eylemler yaptıkları iddiası. Oral Çelik TBMM Susurluk Komisyonu'nda verdiği ifadede şöyle dedi. Asalı'yı biz ortadan kaldırdık. Çatlı liderimizdi. 4 kişiydik. 5. ben vardım diyen hangi makam varsa gelsin. Desin ki ben de vardım. İşte bu meydan okuma Asala operasyonunun gerçek mimarlarını isyan ettirdi. Yeminlerine sadık kalarak yıllardır susanlar ilk kez bazı dosyaların kapağını açmak gereği duydular. 15 yıllık bu sırrın bazı ayrıntıları böylece açığa çıktı. Asala'ya karşı devlet operasyonunun gerçek öyküsünü bu geceden itibaren ATV Ana Haber bülteninde izleyeceksiniz. Orada da görüleceği gibi Asalı'yı bitiren ne Avrupa'daki birkaç ülkücü ne de devletin istihbarat örgütü. Can Dündar'ın bu haberini alıntılayan Eymür açıklamalarına şöyle devam ediyordu. Çalışmalarını takdir ettiğim araştırmacı yazarlardan Can Dündar da bu hastanın tuzağına düşmüştü. Herhalde onu yanıltan hasta kahramanın anlattıkları ile Hiram Bey'in Lübnan'daki gerçek faaliyetleri arasında çakışan noktalar bulunduğu düşüncesiydi. Dündar'ın şahısla ilgili tereddütleri olduğunu ve onu araştırdığını öğrenince ona internetten bir mektup yollayarak anlatılanların deli saçması olduğunu, ayrıca Hiram Bey'in Lübnan dışında böyle bir çalışmaya hiç katılmadığını bildirdim. Biraz geç kalmıştım. Erken davransaydım herhalde Sabah gazetesindeki bu yazı biraz daha değişik çıkardı. Neticede Can Dündar hastayı teşhis etti ve hem kendisinin hem de okuyucusunun daha fazla yanılmasına imkan vermedi. Hasta diyorum, zira ancak hasta ruhlu bir insan böyle bir hikaye uydurabilir. Böyle birkaç kişi tanıyorum, esasında zaman içinde kendileri de anlattıklarına inanır hale geliyorlar. Yazının son paragrafında 3 Kasım 1999 tarihinde Can Dündar'ın yazısında yer alan Yalçın'ın şu açıklamalarında yer veriyordu. Teşkilatın iki silahşörü aslında Asalı'yı biz bitirdik diyenlere yanıt, hayır siz bitirmediniz diyor. Eymür de Soner'in bu sözlerine paralel şu açıklamayı yapıyordu. Asalı'yı ne Çatlı grubu, ne Alaaddin Çakıcı, ne de MİT bitirdi. Asalı'yı bitiren Ermenilerin kendisidir. Eymür kitabında Can Dündar'dan başlayarak Soner Yalçın'a kadar birçok gazeteci ve yazarı işleten, ancak en sonunda Soner Yalçın'ı kekleyip ona Teşkilatın İki Silahşörü adlı bir kitap yazdıran deli ile ilgili serüvene şöyle devam ediyordu. Acaba hasta silahşör en saf Soner'i mi buldu, yoksa Soner uyanık da nasıl olsa delinin anlattığını kitap yapsam o da tarih olur diye mi düşündü belli değil. Eymür kitaptan birkaç pasaj verelim diyerek şu alıntıları yapıyordu. Kelle alana yani tetiği çekene biz teğmen veya çiftçi derdik. Operasyonlarda silahşörlere lojistik desteği sağlayanlara biz çiftçi deriz. Hedefin operasyondaki kodu tavşandı. Bizde namazdan sonra demek, cuma öğleden sonra demektir. Alışveriş operasyon. Sizin anlayacağınız biri Soner Yalçın'ı keklemiş, o da anlatılanları kitap yapmış. Polisler de Soner'in 2006'dan önce basılan kitabındaki o bölümleri alıp Ergenekon örgütünün tetikçilerinin davranış biçimleri diye savcılara götürmüşler. Savcılar da iftira namelerine bu saçmalıkları hiç düşünmeden koymuşlar. İşte Asala'yı bitiren teşkilatın silah şörü başlığı altında Eymür bakın daha neler anlatıyordu. Soner Yalçın'ın teşkilatın iki silah şörü adlı kitabının kahramanı torun Yakup Cemil'in kimliği belli oldu. Silah şörü yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden İnci Baba'nın adamlarından Kadri Baba lakaplı Kadri Ergin. Kadri Baba Ekim 1997'de mahkum ve mahkum aileleriyle Dayanışma Vakfı Ankara Şube Başkanı. Kadri Baba yaşamını yitiren İnci Baba'yı kendine örnek aldığını söylüyordu. Kadri Engin ya da namı diğer Kadri Baba daha önce Tuncay Özkan'ı da kandırmayı denemiş ama başaramamıştı. Tuncay Özkan bakın Kadri Baba ve Soner ile ilgili neler yazıyordu. Sonra bakıyorum bize anlatılanları Soner kitap yapmış. Teşkilatın iki silah şörü Soner'i en az 15 yıldır tanırım. Neden yaptı bu işi anlamadım. Çünkü Asala ile yasa dışı operasyonlarla mücadele konusunda olağanüstü bilgi sahibi birisi. Kitapları var bu konuda. Daha önce yazdıkları ile çatışıyor son yazdığı. Hayret, bana sordular. Yazılanların yalan, yanlış ve uydurma olduğunu, bunları anlatan ve kendisinin Yakup Cemil'in torunu olduğunu iddia eden kişinin tarihi tahrif ettiğini söyledim. Anlatıcı sahtekardı, apaçık belliydi. Allah'ım aklımı koru diye dua ettim. Bir delinin meşhur olmak için yediği naneye bakar mısınız? Bizim medyatik mafya babası olmak için kılıktan kılığa giren Kadri babamız, eğlence kaynağımız, solcu mafya balığı kendini meşhur etmeyince masal yazmaya başlamış. Buna bir de inananlar olmuş. Akıl akıl, gel peşime takıl. Tuncay Özkan'ın deyimiyle bir delinin meşhur olmak için yediği naneyi kitap yapan Soner Yalçın'ı hadi anladık diyelim. Ancak bu deli zırvalarını uydurdukları Ergenekon örgütünün tetikçilerinin çok gizli davranış biçimleri diye gerek mahkemeleri gerekse bu zırvaları sızdırdıkları yandaş basın marifetiyle insanlarımızı kekleyen savcıları nasıl anlayacağız? 23. Ayrımın sonu, sayfa 298.